Ömer Seyfettin. Kısa Hikayeler. Seslendiren Akın Altan. İlk Cinayet. Ben daima ıstırap içinde yaşayan bir adamım. Bu azap adeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha 4 yaşında yoktum. Ondan sonra yaptığım değil, hatta düşündüğüm fenalıkların bile vicdanımda tutuşturduğu nihayetsiz cehennem azapları içinde hala kıvranıyorum. Beni üzen şeylerin hiçbirini unutamadım. Hatıram sanki yalnız elem için yapılmış. Evet, acaba 4 yaşında var mıydım? Ondan evvel hiçbir şey bilmiyorum. Şuur başımıza nasıl yakmayan bir yıldırım gibi düşer. Tolstoy daha 9 aylık bir çocukken kendisinin banyoya sokulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir haz. Benimki müthiş bir ıstırapla başladı. Ben ilk defa kendimi şirket vapurunda hatırlıyorum. Hala gözümün önünde. Sanki dünyaya o anda doğmuşum, annemin kucağındayım. Gürültülü bir kadın kalabalığı. Annem, yanındaki çok sarı saçlı genç bir hanımla gülüşerek konuşuyor. Cigara içiyorlar. Annem cigarasını ince gümüş bir maşaya takmış. Ben bunu istiyorum. Al ama ağzına sürme, diyor. Bana bu ince maşayı veriyor, sigarasını denize atıyor. Galiba yaz. Çok aydınlık, çok güneşli bir hava. Annem konuşurken mavi tüylü bir yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından kayıyorum. Beni kollarımdan tutarak yanına oturtuyor. Gümüş maşacığın halkasına parmağımı takıyor. Annem görmeden ucunu ağzıma sokuyor. Dişlerimle ısırıyorum. Konuştuğu sarı saçlı hanımın çarşafı mavi. Ben beyazlar giymişim. Başım açık. Saçlarım çok. Hem galiba dağılmış. Annem bunları düzeltirken başımı yukarı kaldırıyorum. Güneşten kum kum parlayan tentenin kenarında el kadar bir gölge kımıldıyor.
Bak, bak,
diyorum. Annem de başını kaldırıyor.
Kuş konmuş,
diyor.
Bu kuşu isteyince tutulmaz,
diyor. Ben yine istiyorum. Annem şemsiyesiyle bu gölgenin altına vuruyor. Fakat gölgede hareket yok. Yine yanındaki hanıma dönüyor.
Aa, kaçmadı. Neye acaba? Yavru olacak mutlaka. Hı. Anne, ben kuşu isterim, diye tutturuyorum. O vakit annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor, beni koltuklarımın altından tutuyor ve küçük bir top gibi dışarıya kaldırırken diyor ki, birdenbire tut ha.
Başım keten tentenin hizasına aşınca gözlerim kamaşıyor. Ellerimi uzatıyorum.
Tutuveriyorum. Bu beyaz bir kuş.
Annem alıyor elimden. Öpüyor. Sarı saçlı hanım da öpüyor. Ben de öpüyorum.
Ah, zavallı daha yavru. Martı yavrusu. Uçamıyor olmalı. Denize düşerse boğulur. Hı.
Öteki kadınlar da lafa karışıyor.
Yaşamaz,
diyorlar.
Annem beyaz kuşu, ah zavallı, ah zavallı,
diye uzun uzadıya okşadıktan sonra benim kucağıma veriyor.
Eve götürelim, belki yaşar,
diyor.
Ama sakın sıkma yavrum.
Sıkmam. Böyle tut işte. Hı. Gümüş maşacığına bir ince sigara takıyor. Yanındaki hanımla yine dalıyor lafa. Kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki. Dokunuyorum. Kanatlarının kemikleri belli oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için hiç çırpınmıyor. Şaşırmış. Gözleri yüz yuvarlak. Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz var. Boynunu uzatarak etrafa bakmaya çalışıyor. Ben o vakit gözlerimi anneme kaldırıyorum. Yanındaki hanımla gülüşerek konuşuyorlar. Benimle meşgul değil. Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça elimle tutuyorum. Bütün kuvvetimle sıkmaya başlıyorum. Kanatlarını açmak istiyor. Öteki elimle onları da tutuyorum. Mercan ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Dişlerimi kırılacak gibi sıkıyorum. Gık diyemiyor. Sarı kenarlı gagacığı titreyerek açılıp kapanıyor. Pembe sivri dili dışarı çıkıyor. Yuvarlak gözleri evvela büyüyor. Sonra küçülüyor. Sonra sönüyor. Birdenbire takallüs etmiş ellerimi açıyorum. Beyaz kuşun ölüsü pat diye düşüyor yere. Annem dönüyor, eğiliyor. Yerden bu henüz sıcak masum cesedi alıyor.
Ah, ah, ölmüş.
Dedikten sonra bana dik dik bakıyor.
Ne yaptın? Sıktın mı? Söyle bakayım.
Cevap veremiyor, avazım çıktığı kadar ağlamaya başlıyorum. Annemin elinden beyaz kuşun ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor.
Ah, ne günah. Zavallıcık.
Başka kadınlar da lafa karışıyor. Karşımızda oturan şişman, ihtiyar bir kadın cinayetimi haber veriyor.
Boğdu. Gördüm vallahi. Ne hain çocuk.
Annem sapsarı kesilmiş, sesi titriyor.
Ah insafsız.
Diye bana tekrar acı acı bakıyor. Daha beter ağlıyorum. O kadar ağlıyorum ki beni artık susturamıyorlar. Ne vakit, nerede, nasıl sustuğumu bugün hatırlayamıyorum. Sanki ebediyen ağlıyorum. Kendimi bilir bilmez yaptığım bu cinayetin üzerinden işte 30 seneden fazla bir zaman geçti. Şimdi şirket vapurlarının güvertelerinde otururken ne vakit bir martı görsem birdenbire neşemi kaybederim. Bir çocuk feryadıyla ağlamak isterim. Kalbimin içinde derin bir sızı büyür, büyür, büyür. Göğsümü acıtır.
Ah insafsız!
Diye beni azarlayan anneciğimin ezeli tevbihini duyar gibi olurum. 20 Eylül 1919 Yüksek Ökçeler. Hatice Hanım pek genç dul kalmış zengin bir hanımcağızdı. 13 yaşındayken 60 yaşında bir kocaya vardığı için izdivaç denen şeyden nefret etmişti. İşte hemen hemen 10 sene vardı ki erkeğin hayali zihnine romatizma, balgam, pamuk, vantuz, tentirdiyot yığınlarından yapılmış pis, abuz, lanet bir heyula şeklinde gelirdi. Gençler başkadır diyenlere
aman aman onlar da bir gün olup ihtiyarlamazlar mı? Sonra dertlerini kim çeker?
Diye haykırırdı. Başlıca merakı temizlikle namusluluktu. Göztepe'deki köşkünü hizmetçisi Eleni ile evlatlığı Gülter'le her sabah beraber temizler, aşçısı Mehmet'i her gün tıraş ettirir, zavallı Bolulu oğlanı tepeden tırnağa beyazlar giymeye mecbur ederdi. Eleni de, Gülter de son derece namusluydular. Kileri kitlemezdi, paraları meydanda dururdu. Hele Mehmet'in namusuna diyecek yoktu. Konuşurken gözlerini kaldırıp insanın yüzüne bile bakmazdı. Hatice Hanım köşkten hiçbir yere çıkmadığı için işi gücü adamlarını teftişti. Habire odaları dolaşır, tavan arasına çıkar, mutfağa inerdi. Derdi ki,
''Benim gibi oğlum, ben kimseyle görüşüyor muyum? Sakın siz de komşuların hizmetçileriyle, uşaklarıyla konuşmayın. El insanı azdırır.''
Mehmet bile bu nasihatı noktası noktasına tutmuştu. Arka bahçedeki mutfağına değil misafir, hemşeri filan, hatta yabancı bir kedi bile girmiyordu. Hatice Hanım, belki günde 10 defa iner, onu yapyalnız tenceresinin başında bulurdu. Hatice Hanım'ın temizlik, namus merakından başka bir de yüksek ökçe merakı vardı. Güzeldi, tombuldu, cıvıl cıvıl bir şeydi. Fakat boyu çok kısa olduğu için, evin içinde de, bir karışa yakın ökçeli iskarpinler giyerdi. Adeta bir cambaza dönmüştü. Bu yüksek ökçelerle merdivenleri takır takır bir hamlede iner, ayağı burkulmadan bir aşağı bir yukarı koşar dururdu. Nihayet bir baş dönmesi geldi. Çağırdığı doktor ilaç filan vermedi.
''Bütün rahatsızlığına sebep bu ökçelerdir, hanımefendi.''
dedi.
''Onları çıkarın. Rahat, yünden, yumuşak bir terlik giyin. Hiçbir şeyiniz kalmaz.''
Hatice Hanım, doktorun tavsiye ettiği bu yünden terlikleri aldırdı. Hakikaten rahattı. İki gün içinde başının dönmesi falan geçti. Dizlerinde, baldırlarında sızı kalmadı. Fakat böyle, tam vücudu rahat ettiği sırada, ruhu derin bir azap duydu. 9 senelik adamlarının 2 gün içinde birdenbire ahlakları bozulmuştu. Eleni'yi kendi diş fırçasıyla ağzını yıkarken, Gülter'i kilerde reçel kavanozunu boşaltırken görmüştü. Mehmet'i et günü olmadığı halde, bol bir sahan kül bastığı yerken yakaladı.
''Ne oldu bunlara ya Rabbim? Bunlara ne oldu bunlara?''
diyordu. Bir hafta içinde adamlarının 15'ten fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu tuttu. Hele Mehmet'i komşu paşanın neferleriyle koca bir lenger pirinç pilavını atıştırırken görünce hiddetinden ne yapacağını şaşırdı. O gün her tarafı kilit kürek altına aldı. ''Bakalım şimdi ne çalacaklar?'' dedi. Hakikaten çalınacak bir şey kalmamıştı. Ertesi gün biraz geç kalktı. Aşağıya indi. Gülter'le Eleni meydanda yoktu. Yürüdü, mutfağa doğru gitti. Gözleri aralık kapıya ilişince azıcık daha nefesi duracaktı. Mehmet, ocağın başında kısa iskemleye çökmüş, bir dizine Eleni'yi, bir dizine Gülter'i oturtmuş, kalın kollarını ikisinin bellerine halattan bir kemer gibi sarmıştı. Hatice Hanım, bu levhanın rezaletini görmemek için hemen gözlerini kapadı. Fakat kulaklarının kapağı olmadığı için konuştuklarını duymazlık edemedi. Mehmet diyordu ki,
''Ülen Gülter, artık sen şeker filan getirmeyon.''
Gülter, ''Her taraf kitli, ne yapayım?''
diyordu. Mehmet, tuhaf bir şapırtı içinde Eleni'ye de,
''Ülen, gece niye gelmeyon?
Sana helva yapıp saklayon.''
sualini soruyor. Eleni,
''Yakalanacağız bire. Sonra hanım bizi kovazak.''
diye çırpınıyordu. Aralarında çıtır pıtır bir hasbihal başladı. Hatice Hanım gözünü açmıyor, yüreği çarparak merakla dinliyordu. Gülter,
''Ah, o terlikler.''
dedi.
''Her işimizi bozdu. Hanımın geldiği hiç duyulmuyor. Ne yapsak yakalanıyoruz. Eskiden ne iyiydi. Yüksek ökçelerin takırtısından evin en üst katında kımıldandığını duyardık.''
Hasbihal uzadıkça kendi göremediği başka rezaletlerin mufassal hikayelerini işitiyordu. Dayanamadı. Gözlerini açtı.
''Sizi alçak, hırsız, namussuzlar, defolun şimdi evimden!''
diye aykırdı. Bu 9 senelik sadık hizmetçilerini hemen kapı dışarı etti. Aşçı, işçi artık eve ne kadar adam aldıysa hepsi arsız, hırsız, yüzsüz, namussuz çıkıyordu. Tam 2 sene bir adam akıllısına rast gelmedi. Malı mülkü varken, hiçbir sıkıntısı yokken, bu hizmetçi üzüntüsünden zayıflıyor, sararıp soluyordu. Baktı olmayacak, yine yüksek ökçeli iskarpinlerini giydi. Hizmetçilerinin hırsızlıklarını, uğursuzluklarını, namussuzluklarını göremez oldu. Benzine kan geldi. Vaka yine başı dönmeye başladı. Fakat sesi işitilmeyen ökçesiz terlik giydireceğini düşünerek doktora kendini göstermiyor.
''Hiç olmazsa, şimdi yüreğim rahat ya.''
diyordu. 24 Temmuz 1919. Kesik bıyık. Darwin denilen herifin sözüne inanmalı. Evet, insanlar mutlaka maymundan türemişler. Çünkü işte neyi görsek hemen taklit ediyoruz. Oturmayı, kalkmayı, içmeyi, yürümeyi, durmayı, hasılı her şeyi. Ne kadar adamlar vardır ki hiç ihtiyaçları yokken monokl dediğimiz tek gözlükleri takarlar. Çünkü terzide seyrettikleri moda albümlerindeki resimler tek gözlüklüdür. Neyse, lafı uzatmayalım. Ben de taklitçinin biriyim. Her modayı yaparım. 6-7 sene evvel gördüm ki herkes bıyıklarını Amerikan vari kesiyor. Benim de hemen kestirdiğimi tabii tahmin edersiniz. Ah, evet, ben de kestirdim. Ben de pala bıyıklarımı sırf taklitçilik gayretiyle kestirdim. Hakikaten Darwin'in istediği gibi ecdadıma benzedim. Fakat ilk zamanlar o kadar utandım ki size tarif edemem. Bir arkadaşa rast gelmeyeyim diye arka sokaklardan eve geldim. Kapıyı açan evlatlık beni bu halde görünce dehşetli bir nara attı. Kurt görmüş bir kısrak heyecanıyla haykıra haykıra kaçtı. Ben kapıyı iterek yukarı çıktım. Hınzır kız, kim bilir anneme neler söylemiş. Odama annem geldi. Ben, dişlerim ağrıyormuş gibi ağzımı tutuyor, bıyıklarımı göstermiyordum.
Ah hain alçak, artık benim evladım değilsin,
dedi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Zavallı kansız elleri titriyor, yüreğinin şiddetle çarpmasından derin derin geğirmeler göğsünü başını sarsıyordu.
Niçin anneciğim?
Dedim.
Niçin mi?
Diye inledi.
Hani bıyıkların?
Bıyıklarımı kesmekle niçin alçak, niçin hain olayım? Annem daha beter ağlamaya, daha beter geğirmeye başladı.
Beni anlamaz mı sanıyorsun?
Dedi.
Bıyıklarını farmasonlar keserlermiş. Demek sen de farmasonmuşsun. Verdiğim süt sana haram olsun. Ah, demek sen de farmasonmuşsun da bizim haberimiz yokmuş.
Ben her ne kadar bu rezaleti sırf taklitçilik yüzünden, hem adeta haberim olmadan yaptığımı anlatmaya kalktımsa da hiç para etmedi. Annem daha beter ağladı. Laflarıma inanmıyordu. Dizlerini döverek,
''Seni doğuracağıma keşke cehennem taşları doğuraydım.''
diye çırpınıyordu. Tam bu esnada babam da gelmez mi? Evlatlık kız bıyıklarımın halini ona da yetiştirmiş. Aralık kalan kapıdan onu kalın bastonuyla beraber yukarı çıkmış görünce titredim. Korkmadım desem yalan söylemiş olurum. Mahvolduğumu anladım. Babam hızla içeri girdi. Ben hala ellerimle bıyıklarımı kapalı tutuyordum. Bastonunu havada savurarak, ''Aç bakayım ellerini!'' diye haykırdı. Artık iş çatallaşmıştı. Hemen bir yalan uydurdum. ''Babacığım, bugün cigaramı yakarken kazara bıyığımın bir tarafını tutuşturdum. Onun için kestirdim.'' Artık bizim ihtiyarda hacı gözü yoktu.
''Sen bana dolma yutturamazsın!''
dedi.
''Demek ki sokakları dolduran züppelerin hepsinin bıyıkları kibritle mi yandı?''
Sustum. Cevap vermedim. Babam açtı ağzını, yumdu gözünü. Öyle şeyler söyledi ki, ben burada mümkün değil tekrarlayamam. Fesinin püskülünü önüne getirmek, bıyıklarını kesmek hep bir şeye delalet edermiş. Öyle pis bir şeye ki. Babamın hiddeti karşısında ne yapacağımı şaşırıyor, bıyıklarımı keseceğime keşke kafamı kesseydim diye içimi çekiyordum. Babam son sözünü söyledi. Beni reddetti. Evden kovdu.
''Hemen çık!''
dedi.
''Bir daha sakın buraya geleyim deme. Çünkü artık bıyıkların çıksa bile namusun yerine gelmez.''
Ne yapayım? Çarnaçar çıktım. Gidecek yerim yoktu. Aklıma Topkapı'da bir arkadaşım geldi. Bari gidip ona misafir olayım, dedim. Tramvay yoluna doğru yürüdüm. Köşe başında bizim sporcu arkadaşları gördüm. Bana gözleri ilişince, ''Bonjour, bonjour!'' diye haykırıştılar.
''İşte şimdi adama benzedin. Neydi o pala bıyıklar? Mezardan kalkmış bir yeniçeri ağası gibi.''
Ne cevap? Ne selam verdim. Yürüdüm. Annemin babamın ayrı ayrı manalar verdiği felaketimi bu beyler çok muvafık, çok hoş buluyorlardı. Topkapı tramvayına bindim. İçerisi tenhaydı. Kabahatli gibi bir tarafa iliştim. Geldi, yanıma abani sarıklı, kır sakallı bir hoca efendi oturdu. Biletimi aldım. Ara sıra dışarı bakıyordum. Gözüm hoca efendiye kaçtı. Dikkat ettim. Dik dik bana bakıyor. Yüreğim hop etti. Sakın bu da bıyıklarım için küfrüme hükmetmesin, diyordum. Gittikçe yüreğimin çarpması ziyadeleşti. Kalkmak, dışarı kaçmak istedim. Hazırlanıyor, kımıldanıyordum. Hoca efendi gülümsedi.
Eksik olmayınız oğlum, var olunuz, dedi.
Heyecanıma şimdi hayretle karışmıştı.
''Niçin efendim?''
diye sordum.
''Sizin gibi şık gençleri sünnetli görmek bizim için en büyük bir iftihardır.'' dedi.
Anlamadım. Hasreten bir yere bakmak istiyormuşum gibi yavaşça gözlerimi önüme indirdim.
Hayır. Evet, hayır.
Tekrar sordum.
Fakat sünnetli olduğumu nereden anladınız efendim?
Hoca güldü.
İşte bıyıklarınızı kestirmişsiniz ya oğlum, dedi. Bu sünnet-i şerif değil midir?
12 Aralık 1918 Son